Ayrım 8.
Hesabınızı ona göre yapın. Bütün İslam ülkeleri, bütün Budist ülkeler, bütün Afrika ve Güney Amerika, Batı Avrupa emperyalizminin ya tam ya da yarı sömürgesi haline düşmüştür. Besbelli o dönemde çağdaş uygarlık düzeyi demek, Batı teknolojisinin vardığı yüksek aşama kendine özgü yaşama biçimidir. Bu bakımdan Anadolu devriminin başlangıçta kendisine çağdaşlaşmanın 19. yüzyıl konağı olarak bu düzeyi amaç seçmiş olması olağan sayılmalıdır. Ama dediğim gibi 19. yüzyıl konağı için. Değil mi ki çağdaş uygarlık düzeyi sürekli değişen bir nitelik gösteriyor, besbelli Mustafa Kemal devrimciliği de bu esnekliği taşıyacak, çağdaş uygarlık düzeyini Batı'nın temsil etmekten çıktığı andan itibaren artık Batıcı olmayacaktır. Söz gelişi doğucu olacaktır ya da üçüncü dünyacı. Bu örnekleri çağdaşlaşmanın ille Batıcılık anlamı taşımadığını belirtmek için veriyorum. Bu demek değildir ki Atatürk o tarihte Batıcılığı örnek göstermemiştir. Göstermiştir ama onun anlatmak istediği Batıcılık uygarlık düzeyinde bir yere ulaşmanın yöntemlerini getirecek bir Batıcılıktır. Batının taklidi olmak değil. Bunun için bir devrime gerek yoktu. Zira Kırım Savaşı'ndan beri bizzat Osmanlı padişahları batılılaşmak yolunu tutmuş, saraylarında opera oynatmaktan tut da iç donlarını Bursa ipeklisi yerine Lyon ipeklisinden giymeye kadar bir sürü taklitçilik yapmıştır. Kemal Paşa da havaya uyardı, olur biter, uymamıştır. Bir konuşmasında dünyada bizim en mühim şeyimiz yeni şekil ve mahiyetimizdir der. Ne demek bu, hele düşünün. İnönü bir keresinde belirtti. Atatürk dedi, taklidi kopyayı sevmezdi. O zaman soru şu, öyleyse niye birçok yasaları bile Batı'dan aktardı? Nedenini bulmak zor olmasa gerek. Mustafa Kemal'in çevresinde ulusal bir bileşimin yasalarını gerçekleştirecek kadro yoktu. Yetişkinlerin çoğu tanzimatçı, meşrutiyetçi Osmanlı aydınlarıydılar ki temel eğitimleri Batı hayranlığı, Batılılık özentisiydi. Bu kusur Kemal Paşa'nın devrimlerinden değil, o aydınların içinden çıktığı Osmanlı toplumundan geliyordu. İkinci önemli neden, ulusal içerikli yasaları ve kurumları gereksinen ulusal bir burjuvazinin olmayışıydı. Daha önce de söylemişimdir, Türk devrimi çağdaş düzeyi tutabilmek için harıl harıl bu burjuvaziyi yaratmak görevini üstlenmiş, şimdiki duruma bakarsak elhak bunu başarmıştır. Başardığı şuradan belli ki, o burjuvazi bugün içinden çıktığı yumurtayı, bürokrasiyi beğenmiyor. Aralarında çatışıp duruyorlar. Bürokrasinin tutuculaşması, Mustafa Kemal devrimini 1930'lardaki konağında dondurmaya kalkışması bundan ileri gelmiyor mu? Oysa burjuva demokrasisi Mustafa Kemal devriminin 1930'lardaki konağıydı. Çünkü çağdaş uygarlık düzeyi o zaman burjuva demokrasisi gibi görünüyordu. Bugün öyle mi ya? Günümüzde çağdaş uygarlık düzeyi özgürlükçü bir sosyalizmdir. Gerçek Mustafa Kemal devrimciliği içinde taşıdığı diyalektiğin zorunlu sonucu olarak sosyalizmi de içerecektir. Hayrola, dudaklarınız niye birden uçukladı öyle? 4 Mart 1977 14. Yöntem diyalektik olunca. Ne yapalım, oturup bir kere daha anlatacağız. Soldan değil, sağın bazı kesimlerinden bir merak. Bazı eleştirilerim dolayısıyla handi ise bir zafer çığlığı. Yahu bu adam fi tarihinde dinsel gericiliğe karşı çıkan adam değil midir? Şimdi kalkıp Osmanlı birikimini savunmasına, Doğu İslam uygarlığı değerlerini benimsemeli izlemesine ne bakıyorsunuz? Bir kere kendisiyle çelişiyor, ikincisi yalan söylüyor. Zira bildiğimiz hınzır solcudur. Adamın kafası diyalektik değil de durağan mantığa göre işlerse böyle yargılara varması olağandır. Ama herkesin diyalektiğe meraklı olmadığını düşünerek bazı şeyleri aydınlatmak da bize düşüyor. Onu deneyeceğim. Sosyalistlikte bu diyalektik kavramı çok önemli. Çünkü toplumcu kafasıyla düşünmenin yöntemi. Üstelik yalnız toplumsal ya da ekonomik olguları kapsamıyor. Evrensel ve doğasal olguları da kapsıyor. Önemli bir açıklama biçimi ve yolu. İşte bu diyalektik yöntemin yasalarından birisi, karşıtların beraberliği ve zıtlığı yasasıdır. Her şey karşıtını içerir ve onunla çelişki halindedir. Bu iç çelişki, koşullar tamamlandığında yeni bileşimlere gebedir vs. Bunun toplumcu siyasal pratikteki görünüşü şöyle oluyor. Sosyalistler belirli zaman ve yerdeki koşullar içerisinde en doğru bileşim için savaşım verirler. Bu savaşım diyalektik olarak bir takım karşıtlıkları ve yandaşlıkları içerir. Tamam, haklısınız. Soyut oluyor. Hemen somutlaştırayım. Türk toplumu, biliyorsunuz, demokrasiye geçiş sürecini yaşamaktadır. Bu bir yandan demokratikleşmeyi çabuklaştırmak, yerleştirmek isteyenlerle tam tersine adam akıllı yavaştan almak isteyenlerin, ki bunlar ülkemizde bürokratlarla, onlar ve yabancılarla işbirliği halinde olan komprador burjuvazisi gibi görünüyor, çelişkisini doğru dursun. Bir yandan da demokratikleşme yandaşlarının içlerindeki çelişkileri belirginleştirir. O zaman toplumcu tutum diyalektik olarak hem demokratikleşme sürecinde mutabık oldukları ile o düzeyde beraber bir savaşın vermesini, hem de demokratik düzeyde demokrasinin koşullarına göre onlarla çelişkilerini açıklayarak savaşmasını içerir. Evet, şimdi iyilerin noktalarını yerlerine koyacağım. Ülkemizde şöyle bir gelişme süreci yürüyüp gidiyor. Bir yanda demokrasinin tam uygulanmasını isteyenler, bağımsızlığımızı ekonomik bir temele dayandırmamızı isteyenler var. Bir yanda demokrasinin kanadını, kuyruğunu kesip kuşa benzeterek uygulamak isteyenlerle kökü dışarıdaki emperyalist örgütler uğruna bağımsızlığımızı ve ulusal egemenliğimizi kayıtlayarak, sınırlayarak uygulamak isteyenler. Toplumcunun yeri neresidir? Birinci planda elbette demokrasinin tam uygulanmasını isteyenlerin, bağımsızlığın korunmasından yana olanların, bu bağımsızlığa ekonomik bir temel verilmesini isteyenlerin yanı. Bu planda toplumcularla söz gelişi MSP takımının savunma platformları birbirine uymaktadır. Uyduğu için de savaşımın siyasal ve ekonomik düzeyde paralellik yürütmesi olağandır. Ama bağımsız ve demokratik bir toplumun koşulları göz önüne alınırsa, toplumcunun savunacağı platform elbette MSP takımının savunma platformları birbirine uymaktadır. Uyduğu için de savaşımın siyasal ve ekonomik düzeyde paralel yürütülmesi olağandır. Ama bağımsız ve demokratik bir toplumun koşulları göz önüne alınırsa, toplumcunun savunacağı platform elbette MSP'linin savunacağı platform olamaz. Bunun için de diyalektiğin gerekleri işlemeli, dinsel bir açıklamayla çağdaş sorunları özümlemeye kalkanların tavrı eleştirilmeli, aksayan noktaları gösterilmelidir. Şu halde bağımsızlık ve demokrasi savaşımı içerisinde karşıtların birliği yasası geçerlidir. Sosyalistle MHP'li paralel amaçlar için savaşırlar. Ama bağımsızlık ve demokrasinin gelecek sonuçları söz konusu oldu mu, karşıtların zıtlığı yasası geçerli olmaya başlar. Sosyalist bilimsel yöntemiyle metafizik dinsel yöntemin verilerini eleştirir. Bunda bir tutarsızlık yoktur. Diyalektik yöntemin uygulaması gereğidir. Amanın çelişkiye düştü diyenler, olaylara ve insanlara diyalektik bir açıdan bakmayı bilemeyip metafizik ya da mistik açıdan bakanlardır. Öyleyse bir toplumcu olarak benim dinsel gericiliğe karşı çıkmamda ama demokrasi ve bağımsızlık savaşımında herhangi bir tutarsızlık söz konusu edilemez. Şeyh Said, Dersim, Menemen isyanlarını yürütenlerin şeriat adı altında İngiliz emperyalizminin isteklerini yerine getirdiklerini bildiğimden aynı bağımsızlık ülküsüyle yeşil yılana karşı olmuşumdur, yine de karşıyımdır. Ama Doğu İslam uygarlığının değerlerinden yararlanmamız, batılı kültür emperyalizmine karşı ulusal bağımsızlığımızı savunmamıza yarayacağından Osmanlı birikimini ve uygarlığını yıllardır savunmuşumdur. Yine de savunurum. 2 Haziran 1977. Sağın müşterisi. 1. Rivayet muhtelif ama. Şu devrimci söylevi ya bir tren yolculuğunda Parkalı bir delikanlıdan dinlemişsiniz. Ya da solcu dergilerden birisinde okumuşsunuzdur. Anadolu'nun çorağında hayatın türlü mihnetini çeken, her türlü uygarlık nimetlerinden yoksun bir yaşamı sürdürerek emekçilerin acısını paylaşanlar, büyük şehirlerin pastanelerinde, süslü kahve ve lokantalarında buzlu viskilerini yudumlayanlara oranla elbet çok daha işçi sınıfının davasına sahip çıkmaktadırlar. Amerikan müziği dinleyip, araba sefaları düzenleyip, danslara çaylara giden salon solcuları, elektriksiz, susuz, televizyonsuz köylerde çalışıp kahır çeken gerçek toplumcuların yanında, benzer bir söylev solcuların tam karşısındaki ülkücü takımının ağzında, kaleminde şaşmaz bir biçimde yer alır. Türklük cevheri Anadolu'nun bağrında saf ve katıksız yaşamaktadır. Ancak Anadolu'nun yoksunluklar ve yoksulluklar içerisindeki evlatları çektikleri çilelere rağmen şehirlerde balo, dans, çay ya da kokteyl kokteyli dolaşan, kumar masalarında, meyhane ve pastanelerde ömür tüketen dejenere solculara hadlerini bildirecek memleket ve millet bilincine sahip bulunmaktadırlar vesaire. Bir başkası genç Müslümanların dudaklarından dökülür ya da gittikçe çoğalan yayın organlarında gözünüze ilişir. Mason, Hristiyan ve komünist solcuların yozlaştırdığı şehir insanları, Avrupa'yı taklit edeceğiz diyerek gece kulüplerinde, pastanelerde, diskoteklerde ahlaksızlığın envanı işlemekte, milliyetçi ve maneviyatçı ruh ancak Anadolu'nun bakımsız, kendi kaderine terk edilmiş, mahrumiyet yuvası köylerinde, kasabalarında canlı durmaktadır. Ancak bu ruhladır ki, bu üç eğilimin birbirine kesinlikle karşıt olduğunu ayrıca söylememe gerek var mı? Yalnız, ne zaman içlerinden birisini dinlesem, Allah Allah şıp diye öbürünü hatırlarım. Niye? Bu bana dert oldu. Kardeşim bunlar aslında birbirlerine karşı, karşıyı bırak düşman. Hiç yüzünden tabancayı çekip sokak ortasında vuruyorlar. Öyleyse birinin söylediklerini işitince ötekini hatırlayışım neden? Karşıtların birbirini çekmesinden mi? Bir zaman öyle sandım ama değildi. Sonra asıl ipin ucunu yakalıyorum. Yahu bunların biri Marksist, biri ülkücü, biri Müslüman. Her biri kendisine özgü terimlerle konuşuyor ya, hepsinin yakındıkları nokta ortaklaşa, hepsinin övündükleri nokta da ortaklaşa. Hay anasını, gördün mü şu işi? Doğru be, dikkat edilirse ülkücünün, Marksistin, Müslümanın ideolojik yakınmaları genellikle şehirlerde yaşayan kişilerin, özellikle aydınların yaşama biçimi, birisi salon sosyalistliği, ötekisi gavurluk, daha ötekisi dejenerelik diye adlandırılsa da ortaklaşa olarak şehir yaşantısından yakınıyor bunlar. Karşısına da ideal, hiç değilse temiz bir yaşam biçimi olarak kırsal yaşama biçimini koyuyorlar. Işıksız, susuz, yoksulluklar içinde ama erdemli ve kutsal amaçlara adanmış bir yaşama biçimi bu. Bayağı kutsallaştırıyorlar gözlerinde. Salon sosyalisti, yoksul ve kırsal bölgelerdeki militan sosyalistleri, şehirli kozmopolit aydın Anadolu'nun bari yanık ülkücülerini, Mason ve yarı Frank şehirlilerse kırsal bölgelerin saf Müslümanlarını örnek almalılar. Alırlarsa işler hemen düzelecek. Bak şimdi, neyi nereden yakalıyorum yahu? Bunlar birbirlerine karşı geçiniyorlar ya, aslında hepsi aynı toplumsal ve ekonomik gelişme aşamasının ürünleri. Türkiye'de ticaret burjuvazisinin sanayi burjuvazisine dönüşmesi, kentleşme olgusu, üretimin kitlesele dönüşü neye yol açıyor? Geleneksel, feodal, kırsal bölge yaşantısının bozulmasına, dağılmasına yol açmıyor mu? Eski ekonomik hayatı tutan toprak ağalığı önemini, zanaatçilik etkinliğini yitiriyor. Kapitalizmin kalbi şehirler, şehir yaşantısı elbette Türkiye'de de yeni bir insan türü ortaya çıkarıyor. Bu adamın gözünden sürmesini çalabilen şehirli iş adamı tipidir. Onun çevresinde görülen burjuva yaşama biçiminin türlü insanlarıdır. Asıl tepki, işte kırsal bölgenin bunlara tepkisi, dağılan ve önemini yitiren değerler düzeninin yeni değerler düzenini benimsemek istemeyişi. Hızlı solcu da, ülkücü de, Müslüman da, bilerek bilmeyerek dağılan ve bozulan kırsal ilişkiler adına gelişen ve karmaşıklaşan kapitalist ilişkilere tepki gösteriyor. Ama bunu her biri başka bir havadan çalarak söylüyor. Bence yabana atılır bir tez sayılmamalı bu dediğim. Hele üstünde kafa yorun biraz. Bana hak vereniniz fazlaca olacaktır. 14 Mart 1977. 2. Batsın bu dünya. Varsan baksan çekip gitmiştir Paris'e. Kim mi? Hani bir süre önce gelen delikanlı. Profesör Godelier'in yanında çalışma olanağı bulmuştu da eksik güdük de olsa gecekondu kültürü diyebileceğimiz bir olgu üzerinde çalışmayı tasarlıyordu. Lafı dolmuş müziğinden açmıştı galiba. Var ya öyle bir müzik, TRT'nin yüz vermediği. Türk gırtlağına uygun bulmadığı ama Türk halkınca kapış kapış satın alınan işte ondan. Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay vesaire. Bu müzik kırsal kesimden kopup şehirler çevresine yığılan bir toplumsal katmanın duygusal içeriği midir? Değilse nedir? Öyleyse bu insanlar ne tür bir yaklaşımla tanımlanabilirler? Delikanlıya bakarsan o, şehirler çevresinde birikip ufak ufak yeni koşulların etkisiyle değişen bu kalabalığı yeni bir kültürel bileşimin mayası gibi görüyor. Kırsal kesim henüz feodalden kurtulamamış, şehirse komprador ve bürokrat olduğuna göre ne çıkarsa bunlardan çıkacak. Önce aklım yatar gibi oldu. Git git, yok dedim. Yok baba, bu sorun hem çok yönlü hem de adam akıllı dikkat, uzmanlık isteyen bir sorun. Oysa yıllardır ne yapmışız? Seçim üstüyse bu fukaraların uydurma kaydırma evlerine tapu vermiş, oy toplamışız. Seçim sonrasıysa dozerlerle üstlerine varıp yuvalarını başlarına yıkmışız. Bu arada kışkırtmacı bir agitation solculuğuna heveslenenler, bu halkı potansiyel bir devrimci güç diye alıp duvarlarına akla gelebilecek her türlü sloganı döşenmişler. İşçi sınıfından mı sayıyorlar nedir? Onun için diyorum, akıl yoluyla şurada 3-5 söz etsek, hiç olmazsa olgunun sınırlarını saptamaya çalışsak, ne dersiniz? Ortalığı velveleye veren şarkılardan birinin adı, Batsın Bu Dünya. Öbürlerine kulak kabartıyorsunuz, hemen hepsinde ağdalı talihsizlikler, yerli sinema melodramları, haksız hapse düşmeler, gurbette sefil olmalar, meyhane köşelerinde bırakılmalar, hepsi kötümser, hepsi karanlık. Bir tarihte, Yeşilçam'dan bilirim. Film şirketlerinden birisi yeni filmini reklam etmek için adını kağıttan mendillere yazdırmış, sonra mendilleri mahalle aralarında halka dağıttırmıştı. Neden? Gelin görün, kana kana ağlayacaksınız anlamına. Şu işe bak, o ağlama merakı bu dolmuş müziğinin ana teması. Kaba bir sınıflandırma yapmaya kalkıştınız mı? Ne görüyorsunuz? En itibarlı konuların ölüm, intihar, hasret, sarhoşluk, umutsuz sevda olduğunu. Şöyle ardı ardına dizilince pek anlamlı görünmüyor ya, dibini kurcaladınız mı sırrını ele veriyor. Hepsi kaçış konuları bunlar. Belirli koşulların rahatsızlığından kurtulmak için o koşullardan kaçmayı öngören tasarılar. Yolculuk nedir? Belirli bir ortamı bırakıp bir başkasına gitmek, ne umuduyla daha iyi koşullar bulmak umuduyla. Ölüm nedir? Belirli bir toplumsal ve yaşamsal ortamın ağırlığından ölüp kurtulmak değil mi? Sarhoşluk nedir? Unutmak, peki neyi unutmak? İçinde yaşanılan belirli bir toplumsal ortamın zorunluluklarını. Demek ki bizim gecekondumuza yığılmış, kırsal kesimden gelme kalabalığımız gerçekte bir kaçış özlemi içindedir. Pek elverişlisini göremediği için de bu kaçışı ölüm gibi, sarhoşluk gibi, çıldırmak gibi, cinayet gibi en karanlık yollardan tasarlamaktadır. Şimdi içinizden biri çıkıp, yahu kardeşim bizim şarkılarımız oldum olası ağlamaklıdır, halk ozanlarının türküleri de melodramdan farksız dese yanlış mı söylemiş olur? Bence yarı yarıya, zira halk ozanlarımız da folklorumuzda sadece ağlamaz, şıkır şıkır oynadığı da vardır. Hınzırca göz kırpıp çapkınlık ettiği de. Oysa yuvarlak hesap gecekonduya mal ettiğimiz bu yeni kültür kesinlikle kötümser, adam akıllı kaçak. Böyle olunca ben bunda bizim sivri akıllı bazı solcularımızın gördüğü gibi ilerici bir içerik ya da potansiyel değil, daha çok lümpenlere özgü bir yabancılaşma eğilimi görüyorum. Lümpen, malum ya, toplumsal kökenini yitirmiş, sınıfsal olarak bilince ulaşamamış kalabalıklara diyoruz. Feodal kırsal kesimden gelip de şehirde küçük ya da orta burjuvaziye yahut proletaryaya mal olamayıp ortada kalanlar var ya, onlar gibi lümpenin yabancılaşması, gizli öfkeleri, doyumsuzlukları, tutkuları içerir. Bu bakımdan Batsın Bu Dünya esprisinin belirli bir toplumsal ortam için en azından toplumsal, sınıfsal, cinsel yabancılaşmaları içinde taşıdığını ileri sürmek galiba yanlış olmaz. Bu türden yabancılaşmalar, kışkırtmaların kolaylıkla alevlendirebileceği şiddet eğilimlerinin anasıdır aslında. Kör aktivizmin, çapulcu faşizmin itici gücüdür. Çokluk cahil olduğundan uzun süreli düşünemez. Bu da tutkusal çıkışlara yatkınlığını hazırlar. Bu bakımdan canımızı sıkmazsa şu yabancılaşmalar üstünde biraz eğleşelim. Önce sınıfsal yabancılaşma mı? 19 Eylül 1977. 3. Öfkelerinin nedeni. Toplumcu takımının ezbere bildiği hikayedir. Altyapısı değişen insan hemen yeni altyapısının üst yapısını kuramaz. Uzunca bir süre eski üst yapısının etkisi altında yaşar. Bulmaca gibi mi oldu? Oh olsun. Bolşevikliktir diye tek kelime Marksizm okumaz mısınız? İşte böyle en ilkel tanımlamaları anlayamaz, apışıp kalırsınız. Aslında dediğim şu, herif kötü, üretim ilişkileri yani altyapısı feodal, üst yapısı yani moral çerçevesi de ona göre daha çok yiğitlik, namus, saygınlık vesaire gibi kavramlarla çatılmış. Bu herifi kaldırıp başka bir üretim ilişkileri ortamına, söz gelişi şehirlerin kapitalist burjuva ilişkileri ortamına attın mı, seninkisi yeni bir altyapı edindiği halde daha uzunca bir zaman o kabadayılık, yiğitlik, namus, şeref vesaire gibi kavramların etkisi altında yaşamaktan kurtulamaz. Oysa kapitalist üretim ilişkilerinde geçerli üst yapısal kavramlar, para, kâr, zenginlik, çıkar hesapları, al gülüm ver gülüm mekanizmasıdır. O zaman ne olur peki? Kırsal kesimden köklenip kentsel kesime gelmiş kalabalığın içinde yaşadığı ortamla esaslı bir çelişkisi ortaya çıkmaz mı? Evet çıkar. İşte bizim gecekondu halkımız çokluk bu çelişkiyi yaşıyor. Toplumsal olarak da bundan yabancılaşıyor. Hadi şimdi isterseniz bu yabancılaşmasını kurcalayalım. Belki işin içinden çıkabiliriz. Kırsaldan gelmiş halk, gecekondu bölgelerinde kırsal göreneğe göre yaşamaya savaşır. Anlamsız bir savaştır bu. Sonunda yenilgiyle bitecektir ya, savaşır yine de. Kasabanın namus anlayışı, köyün şeref anlayışı, dağların mertlik anlayışı, paranın kral olduğu kapitalist ilişkiler içerisinde sürdürülmeye uğraşılır. Sürdürülebilir mi? Feodal anlamda namusu bütün kalmaya uğraşan adam aç kalır belki de. O kabadayılığı sürdüreyim diyen yiğitse eninde sonunda hapse düşer. Burjuva kapitalist toplumunun bizim kestirmeden şehirli yaşantısı dediğimiz yaşantının kuralı, yasası kendine göre elbet. Kırsaldan gelen günün birinde o kurala, yasaya uyacak. O toplumla kaynaşacak ama kaynaşıncaya dek bir kuşak mı, iki kuşak mı artık Allah ne verirse gümbürdeyecek. İşte batsın bu dünya diyenler, alıp başını gitmeyi özleyenler, meyhanelerde kafayı çekip gözyaşı dökenler bunlar. Üstelik bizim ülkemizde dramlarının sınıfsal özü de işi büsbütün ağırlaştırıyor. Nasıl mı? Bakın nasıl. Gerçekte kırsaldan kopup gelenler, ticaret burjuvazisinin endüstri burjuvazisine dönüşmesi üzerine makineli tarımın yaygınlaşması. Bunun da geniş, topraklı bir işletmeciliği verimli saymasından ufak tefek topraklarını yitiriyor. Makine, ırgatlığı öldürdüğünden şehre düşüyorlar. Mantığa yakın olan şehirlerde fabrika işçiliğine kapılanmaları. Batının endüstrileşme döneminde böyle olmuş. Bizde de İstanbul, İzmir, İzmit gibi endüstrileşmenin ağır bastığı yörelerde öyle oluyor belki ama her yanda değil.